Ayrım 27, Yaşam ve Yazgı 1. Kitap, Vasili Grossman, Sayfa 293. 52. Bölüm. Ormanlık bir Ural köyündeki geniş, aydınlık ve temiz evde tank kolordusu komutanı Novikov ve komiser Getmanov, yedekten çıkma emri alan Tugay komutanlarının raporlarını gözden geçirme işini tamamlıyorlardı. Son günlerin uykusuz geçen çalışma saatleri yerini sakin bir saate bırakmıştı. Novikov ve emrindekiler benzer durumlarda hep olduğu gibi ders programlarını tam mükemmel öğrenmek için zamanları yetmeyecek sanmışlardı. Ama motorların ve itici parçaların, top tekniğinin, optik araçların, radyo donanımının çalışma koşullarını öğren ve benimseme dönemi sona ermişti. Atış çalışmaları, hedeflerin değerlendirilmesi, seçimi ve dağıtımı, atış yönteminin seçimi, ateş açılacak anın belirlenmesi, patlamaların izlenmesi, düzeltmelerin yapılması, hedeflerin değiştirilmesi çalışmaları bitmişti. Yeni öğretmen yani savaş her şeyi hızla öğretecek, geride kalanları gayrete getirecek boşlukları dolduracaktı. Getmanov iki pencerenin arasındaki küçük dolaba uzandı, parmaklarıyla dolaba vurdu ve "Haydi dostum, ön plana çık," dedi. Novikov dolabın kapağını açtı, bir şişe konyak çıkardı. Rengi maviye çalan iki kalın bardağa konyak doldurdu. Kolordu komiseri fikrini değiştirmiş gibi, "Kimin şerefine kadeh kaldıracağız ki?" dedi. Novikov kimin şerefine içeceklerini, Getmanov'un bu yüzden kimin şerefine içeceğiz diye sorduğunu biliyordu. Bir an kararsız kaldıktan sonra Novikov, "Kolordu komiseri yoldaş, haydi sizinle birlikte savaşacağımız insanlara içelim, az kan döksünler," dedi. "Doğru, öncelikle bize emanet edilen kadroları düşünmek gerek," dedi Getmanov, "gençlerimize içelim." Kadehlerini tokuşturdular ve içtiler. Novikov gizleyemediği bir acelecilikle kadehleri tekrar doldurdu ve şöyle dedi, "Yoldaş Stalin'e, onun güvenini haklı çıkarma şerefine." Getmanov'un şefkatli, dikkatli gözlerinde gizli bir gülümseme gördü ve kendi kendisine kızarak, "Of, acele ettim," diye düşündü. Getmanov neşeydi, "Tabii, babamızın şerefine içelim. Volga kıyısına onun önderliğinde ulaştık," dedi. Novikov komiserin yüzüne baktı ama 40 yaşında zeki bir adamın kısık, neşeli ve iyilik okunmayan gözleriyle gülümseyen, elmacık kemikleri çıkık, tombul yüzünden ne okuyabilirsin ki? Getmanov birden kolordu kurmay başkanı General Neudanov hakkında konuşmaya başladı. "Düzgün, iyi bir insan, bolşevik, gerçek bir Stalinist, kuramsal olarak bilgili, yönetim çalışmalarında büyük bir deneyim, büyük bir azim. Onu 1937'den anımsıyorum. Yezhov onu askeri bölgede temizlik yapmaya göndermişti. Ben de o sırada çocuk yuvası yönetmiyordum tabii, bilirsiniz işte. Ama o bayağı bir iş yaptı, listedekileri kurşuna dizdi. Vasil Vasilyiç Ulrich'ten daha kötü değildi. Nikolay Ivanoviç Yezhov'un güvenini haklı çıkardı. Onu hemen çağıralım, yoksa gücenir." Ses tonunda sanki halk düşmanlarıyla yapılan mücadeleyi, yani Novikov'un bildiği gibi Getmanov'un da katıldığı mücadeleyi kınayan bir şey vardı. Novikov Getmanov'a tekrar baktı ama bir şey anlayamadı. Novikov ağır ağır, isteksizce, "Evet," dedi, "o dönemde birileri epey hata yaptı." Getmanov elini salladı. "Bugün genelkurmay raporu geldi. Tüyler ürpertici. Almanlar Elbrus'a yaklaşıyor. Stalingrad'da bizimkileri nehre döküyorlar. Açık açık söylüyorum, bu işlerde bizim de payımız var. Kendi adamlarımızı kurşuna dizdik. Kadroları harman döver gibi dövdük." Novikov birden Getmanov'a karşı içinde bir güven kabarması hissetti, şöyle dedi. "Ama bu çocuklar harika insanları mahvettiler komiser yoldaş. Ordu içinde pek çok felakete yol açtılar. Örneğin kolordu komutanı Krivoruçko'nun sorguda gözünü kör etmişlerdi. O da mürekkep hokkasıyla sorgu yargıcının başını yardı." Getmanov onaylarcasına başını eğdi ve şöyle dedi. "Bizim Doydobnova, Lavrenti Pavlovich Beria çok değer veriyor. Lavrenti Pavlovich insanlar konusunda yanılmaz akıllıdır. Çok akıllı." "Evet, evet," diye geçirdi içinden Novikov ama bir şey demedi. Yan odadan gelen hışırtılı, hafif seslere kulak kabartarak sustular.
"Yalan söylüyorsun, bunlar bizim çoraplar."
"Nasıl sizinkiler olur? Teğmen yolda şaşırdınız mı?"
Aynı ses artık "sen" diye hitap ederek ekledi.
"Sakın dokunma, bunlar bizim yakalıklar." Saçmalamayın. Siyasi yönetici yoldaş onlar nasıl sizin olabilir baksana.
Novikov'un yaveri ve Getmanov'un emireri komutanlarının yıkanıp gelmiş çamaşırlarını ayırıyorlardı. Getmanov şöyle dedi. Bu iblisleri sürekli gözlüyorum. Atış talimlerinde Fatov'un taburunda biz sizinle yürürken onlar da arkamızdan geliyorlardı. Ben taşlara basarak dereyi geçtim. Siz ise üstünden atladınız ve çamuru silkelemek için ayağınızı salladınız. Baktım benim emireri dereyi taşlara basarak geçti. Sizin teğmen ise atladı ve ayağını salladı.
Hey kavgacılar, daha alçak sesle küfürleşin dedi Novikov ve yan odadaki sesler birden kesildi.
Odaya alnı geniş, gür saçları iyice ağarmış, soluk benizli bir adam olan General Noy Dobnov girdi. Kadehlere, şişeye şöyle bir baktı, masanın üstüne bir kağıt tomarı koydu ve Novikov'a sordu.
İkinci Tugay'ın kurmay başkanı meselesini nasıl halledeceğiz albay yoldaş? Mihalev 1,5 ay sonra dönüyor, bölge hastanesinden yazılı bir belge aldım.
Bağırsağı ve midesinin bir kısmı olmadan nasıl kurmay başkanlığı yapacak dedi Getmanov ve bir bardağa konyak koyup Noy Dobnov'a uzattı.
Bağırsağınız yerindeyken için general yoldaş.
Noy Dobnov kaşlarını kaldırdı, açık gri gözleriyle Novikov'a soru sorar gibi baktı.
Buyurun general yoldaş, buyurun dedi Novikov.
Getmanov'un hiçbir şey anlamadığı teknik konularla ilgili toplantılarda çok laf etme hakkına sahip olduğundan emin bir ev sahibi gibi davranması Novikov'u kızdırıyordu. Ve Getmanov hakkı olduğundan emin bir şekilde başkasının konyağını ikram edebilir, konuğu başkasının yatağına yatırabilir, masanın üzerinde duran başkasına ait kağıtları okuyabilirdi.
Binbaşı Basangov'u belki geçici olarak atayabiliriz dedi Novikov. Zeki bir komutandır. Novograd, Volinsk'teki tank muharebelerine de katılmıştı. Komiser, sizin bir itirazınız var mı?
Elbette itirazım yok dedi Getmanov. Nasıl itirazım olabilir? Ama bazı düşüncelerim var. İkinci Tugay'ın komutan yardımcısı olan Albay Ermeni, kurmay başkanı bir kalmuk olacak. Buna bir de üçüncü Tugay'da kurmay başkanının Yarbay Lifshitz olduğunu ekleyin. Kalmuk olmadan yapabilir miyiz?
Novikov'a sonradan Noy Dobnov'a baktı.
Noy Dobnov şöyle dedi. İştenlikle söylemem gerekirse bunların hepsi günlük yaşam koşullarına göre doğru. Ama Marksizm bize bu konuda farklı bir yaklaşım vermiştir.
Bu Alman yoldaşın nasıl savaşacağı önemlidir. Benim Marksizm anlayışım böyle dedi Novikov. Onun dedesinin nerede dua ettiği? Kilisede, camide.
Bir an düşündü ve ekledi.
Ya da sinagogda benim için fark etmez. Bence savaşta en önemli şey ateş etmektir.
Aynen öyle dedi Getmanov neşeyle. Bir tank kol ordusunda ne demeye sinagog ya da başka bir ibadethane kuracağız ki? Hepimiz Rusya'yı savunuyoruz. Birden kaşlarını çattı ve öfkeyle şöyle dedi.
Haklı olarak size yeter diyeceğim. Düpedüz midem bulanıyor. Halkların dostluğu adına her zaman Rusları kurban veriyoruz. Bir ulusal azınlık temsilcisi daha ABC'yi zar zor çözüyor ama biz onu halk komiserliğine getiriyoruz. Bizim Ivan'a gelince istediği kadar akıllı olsun. Vur kafasına, yolu aç azınlık temsilcisine. Yüce Rus halkını ulusal azınlık haline getirdiler. Ben halkların dostluğundan yanayım ama böylesinin değil. Yeter.
Novikov bir an düşündü, masanın üstündeki kağıtlara baktı, tırnağıyla kadehe vurdu ve şöyle dedi.
Kalmuk ulusuna olan özel sempatim yüzünden Rusları susturuyor muyum yani?
Ve Noy Dobnov'a dönüp,
öyleyse binbaşı Sazonov'un geçici olarak 2. Tugay Kurmay Başkanlığı'na getirilmesi emrini veriniz.
Getmanov alçak sesle, Sazonov mükemmel bir komutandır dedi. Kaba, buyurucu, sert biri olmayı öğrenmiş olan Novikov, komiserin karşısında güvensiz olduğunu bir kez daha hissetti.
Tamam tamam diye düşündü kendini teselli ederek. Ben politikadan anlamıyorum. Ben proleter askeri uzmanım. Bizim işimiz küçük iş, Almanların zincirlerini kırmak.
Ama içinden askeri konularda Getmanov'un cahilliğiyle alay etse de onun karşısında çekingen davrandığını bilmek hoşuna gitmiyordu. Bu koca kafalı, karma karışık saçlı, kısa boylu ama geniş omuzlu, koca göbekli, çok hareketli, yüksek sesle konuşan alaycı adam yorulmak bilmeden çalışırdı. Cephede hiç bulunmadığı halde Tugaylar'da onun hakkında ''Ah bizim savaşçı bir komiserimiz var'' derlerdi. Kızıl Ordu mitingleri düzenlemeyi severdi, konuşmaları beğenilirdi. Basit konuşur, çok espri yapar, zaman zaman oldukça sert, kaba sözler kullanırdı.
Genellikle bastonuna dayanarak iki yana sallana sallana yürürdü ve eğer aval aval bakınan bir tankçı kendisine selam vermezse Getmanov onun önünde durur ve ünlü bastonuna dayanarak şapkasını çıkarır, bir köylü dede gibi yerlere kadar eğilirdi. Öfkeli biriydi ve itiraz edilmesini sevmezdi. Kendisiyle tartıştıklarında sesli sesli burnundan solur, kaşlarını çatardı. Bir keresinde öfkelenmiş, elini kaldırmış ve ağır silahlar alayının kurmay başkanı, inatçı ve arkadaşlarının dediklerine göre katı ilkeli bir adam olan yüzbaşı Gubenkov'a bir yumruk indirmişti. Getmanov'un emir eri bu inatçı yüzbaşıdan kınayarak söz ediyor, "Bizim komiseri çileden çıkardı iblis," diyordu. Getmanov'un savaşın ilk zor günlerini görmüş olan insanlara saygısı yoktu. Novikov'un sevdiği biri olan 1. Tugay komutanı Makarov hakkında 1941 yılının felsefesini burnundan öyle bir getiririm ki demişti. Novikov Makarov'la birlikte savaşın tüyler ürpertici, bir yerde cezbedici ilk günlerinden söz etmeyi sevse de sesini çıkarmamıştı. Getmanov yorumlarının keskinliği ve cesareti bakımından galiba Noydobnov'un tam tersiydi. Ancak her iki adam da tüm farklılıklarının yanı sıra sağlam bir ortak noktada birleşiyorlardı. Noydobnov'un sönük ama dikkatli bakışından, yuvarlak tümcelerinden, her zaman sakinliğini koruyan sözlerinden Novikov'un canı sıkılıyordu. Getmanov ise kahkahalar atarak bizim şansımız komünistlerin 25 yıldır nefret ettikleri köylüden Almanların bir yılda nefret etmiş olmalarıdır diyordu. Ya da birden gülüyordu. Dahi dediğimiz zaman babamız bizi seviyor. Bu cesaret karşısındakine bulaşmıyor, tersine endişe uyandırıyordu. Savaştan önce Getmanov bölge yöneticisiydi. Ateş tuğlası üretimiyle ve kömür enstitüsü şubesindeki bilimsel araştırma çalışmalarının örgütlenmesiyle ilgili konularda konuşma yapıyor. Kentteki ekmek fabrikasında ekmek pişirme kalitesi konusundan da yerel bir almanakta yayımlanan ve doğru olmayan Mavi Ateşler öyküsünden de, traktör garajının onarımından da, bölge ticaret üstlerindeki malların saklanma kalitesinin düşüklüğünden de, kolhoz tavuk çiftliklerindeki tavuk vebası salgınından da söz ediyordu. Şimdi yakıtın kalitesi, motorların aşınma normları, tank savaşının taktiği, düşmanın uzun süreli savunmasını yarma hareketinde piyadenin, tankların ve topçunun işbirliği, hareket halindeki tanklar, çarpışmalarda tıbbi hizmet, radyo şifreleri, tankçının askeri psikolojisi, her bir mürettebatın iç ilişkileri ve mürettebatların kendi aralarındaki ilişkilerin kendine özgülüğü, en önemli birincil onarım, tahrip olan makinelerin savaş alanı tahliye edilmesi konularında artık kendinden emin konuşuyordu. Novikov ve Getmanov yüzbaşı Fatov'un taburunda kolordu atış yarışlarında birinci olan tankın yanında duruyorlardı. Tank komutanı üstlerinin sorularını yanıtlarken sezdirmeden tankın zırhını eliyle okşuyordu. Getmanov tankçıya birinciliği kazanmasının onun için zor olup olmadığını sordu. Tankçı birden canlanıp "Hayır, neden zor olsun?" dedi. "Onu o kadar çok sevdim ki köyden okula geldim, onu gördüm ve bir anda inanılmaz şekilde sevdim." "İlk bakışta aşk," dedi Getmanov ve kahkahalarla güldü. Gülüşünde delikanlının bir makineye olan gülünç sevgisini kınayan bir şey vardı. Novikov o anda kendisinin de kötü biri olduğunu, aptalca sevebildiğini hissetti. Ama bu aptalca sevebilme yeteneği konusunda Getmanov'la konuşmak istemedi. Getmanov tekrar ciddiyetini takındığında tankçıya ders verir gibi, "Aferin, tankı sevmek yüce bir güçtür," dedi. "Makineni sevdiğin için başarı kazandın zaten." Novikov alaycı bir edayla, "Tankın sevilecek nesi var? Hedef olarak çok büyük. Vurmak kolayın da kolayı bir iş. Deli gibi gürültü ediyor, kendini ele veriyor. Mürettebat onun gürültüsünden serseme dönüyor. Hareket halindeyken sarsıyor. Ne doğru dürüst gözetleyebilirsin, ne de hedef alabilirsin." Getmanov güldü, Novikov'a baktı. İşte şimdi Getmanov kadehleri doldururken yine aynı şekilde güldü. Novikov'a baktı ve şöyle dedi. "Yolumuz Kuybyshev'den geçiyor. Kolordu komutanımız bazı kişilerle görüşebilir. Haydi buluşma şerefine içelim." Novikov küçük bir oğlan çocuğu gibi kıpkırmızı kesildiğini hissederek "Bir bu eksiğim vardı," diye düşündü.
Savaş başladığında General Noydobnov yurt dışındaydı. Ancak 1942 başında Moskova'ya savunma halk komiserliğine döndükten sonra Moskova nehri kıyısındaki barikatları, tank savar kirpi engelleri görmüş, hava alarmlarını duymuştu. Getmanov gibi Noydobnov da Novikov'la savaşla ilgili hiç soru sormuyordu. Belki de cepheyle ilgili cahilliğinden utanıyordu. Novikov, Noydobnov'un hangi nitelikleri sayesinde generalliğe yükseldiğini anlamak istiyor ve kolordu kurmay başkanının yaşamını, göle yansıyan bir ak ağaç gibi anket sayfalarına yansımış bir yaşam olarak düşünüyordu. Noydobnov, Novikov ve Getmanov'dan yaşça daha büyüktü ve daha 1916'da bir Bolşevik gruba üye olduğu için Çarlık zindanına düşmüştü. İç savaştan sonra partinin yaptığı bir seferberlikle bir süre Okbu'ya çalışmış, dipnot Okbu, 1922-1934 arasında SSCB Halk Komiserleri, Sovyeti nezdindeki Devlet Birleşik Siyaset Dairesi. Sınır birliklerinde hizmet etmiş, akademiye eğitime gönderilmiş, eğitim sırasında kurstaki parti örgütünün sekreteri olmuştu. Daha sonra MK Askeri Şubesi'nde Savunma Halk Komiserliği Merkez Örgütü'nde çalışmıştı. Savaştan önce iki kez yurt dışına gitmişti. Nomenklatura'dandı, asıl listede yer alıyordu. Novikov bunun ne anlama geldiğini, nomenklatura memurlarının hangi özelliklere ve üstünlüklere sahip olduklarını daha önceleri çok açık şekilde anlamıyordu. Noydobnov bu ünvana önerilmekle ünvanı almak arasındaki uzun dönemi şaşırtıcı derecede hızlı geçmişti. Sanki halk komiseri imzalamak için Noydobnov'un önerilmesini bekliyordu. Anket bilgileri tuhaf bir özelliğe sahipti. Bu bilgiler insan yaşamının tüm gizlerini, başarı ve başarısızlık nedenlerini açıklıyordu. Ama bir dakika sonra yeni koşullarda bunların hiçbir şey açıklamadığı, tam tersine işin esasını kararttığı görülüyordu. Savaş sicilleri, referansları, ödül listelerini kendine göre yeniden gözden geçirmişti. Ve işte nomenklatura'dan Noydobnov, Albay Novikov'un emrine girmişti. Noydobnov savaşın biteceğini ve normal olmayan bu durumun sona ereceğini biliyordu. Ural'a gelirken av tüfeğini yanında getirmişti ve kolordudaki tüm meraklılar dona kalmışlar. Novikov ise Çarnik olayında bir zamanlar herhalde böyle bir tüfekle avlandığını söylemişti. Tüfek Noydobnov'un eline 1938'de tıpkı özel depolardan eline geçen mobilyalar, halılar, porselenler ve yazlık ev gibi yazılı bir emirle geçmişti. Savaş Kolhoz İşleri General Dragomirov'un kitabı, Çin Ulusu, General Rokossovski'nin meziyetleri, Sibirya'nın iklimi, Rus kaput kumaşının kalitesi veya güzellik açısından sarışınların esmerlere karşı üstünlüğü söz konusu olduğunda Noydobnov yorumlarında asla standardı çiğnemezdi. Bunun ölçülülük mü yoksa onun gerçek yüzünün ifadesi mi olduğunu anlamak zordu. Bazen akşam yemeğinden sonra konuşkan biri olup çıkar ve hiç beklenmedik alanlarda, tıbbi aletler üretiminden, orduya ait ayakkabı atölyelerinde, pastanelerde, bölge izci saraylarında, Moskova hipodromunun at ahırlarında, Tretyakovski galerisinde faaliyet gösteren açığa çıkmış bozguncularla ve kundakçılarla ilgili hikayeler anlatırdı. Mükemmel bir belleği vardı ve galiba Lenin'in ve Stalin'in yapıtlarını çok okumuş ve incelemişti. Tartışma sırasında genellikle "Stalin yoldaş daha 17. kongrede" derdi ve bir alıntı yapardı. Bir gün Getmanov ona şöyle dedi: "Alıntıdan alıntıya fark var, Asya'yı mı söylendi? Başkasının toprağını istemiyoruz, kendimizin de bir santim toprağını vermeyiz" denmişti. "Peki Alman nerede şimdi?" Ama Noydobnov sanki topraklarımızın bir santimini bile vermeyiz sözleriyle karşılaştırıldığında Volga'daki Almanların hiçbir önemi yokmuş gibi omuz silkmişti. Ve her şey, tanklar, savaş nizamnameleri, atış talimleri, orman, Getmanov, Noydobnov bir anda yok olmuştu. Jenya, acaba onu tekrar görecek miydi? 27. Hayrının Sonu. Sayfa 304.